Ayrım 32. Kültürden irfana. Cemil Meriç. Sayfa 395. Polonya'nın en büyük şairi. Serseri bir tecessüs, inzibatsız bir serkeş. Polonya'da neler oluyor? Dava, talihsiz bir kavmin çilesine eğilmek, tarihin derinliklerinden ibret dersleri çıkarmak değil. Sovyet Rusya'nın dillere destan makyavelizmini bir kere daha yermek. Oysa Polonya meselesi Osmanlı tarihçilerini sık sık uğraştıran bir konu. Lehistan niçin ve ne zamandan beri Polonya olmuş? Merak eden yok. Polonezköy'ün nefis biliçleri Polonya'nın çileli tarihinden daha çok ilgi uyandırıyor. Oysa bu talihsiz ülkenin insanları düşünce hayatımızda da silinmez izler bırakmış. Mustafa Celaleddin 1848 ihtilaline katıldığı için vatanını bırakmak zorunda kalan Polonya asillerinden Konstantin Bergenski'dir. Bu zat 1828'de Glasgow'da doğmuş ve civardaki papaz mektebinde tahsil görmüştür. Polonya İstiklal Savaşları'nda başarı kazanamayınca birkaç vatandaşı ile Türkiye'ye sığınmış, yüzbaşı olarak Osmanlı ordusuna girmiş, harita şubesine memur edilmiş, İslamiyet'i kabul etmiş, Şeyhülislam kendisine Mustafa Celaleddin adını vermiş. 1875'te Karadağ Savaşları'nda yaralanarak ölmüş. Celaleddin Paşa'nın ünlü eseri Eski Türkler, Les Anciens Turcs, Paşa eski Yunan ve Latin kaynaklarına dayanarak ilk çağ kavimleri arasında Türklerin çok geniş bir yeri olduğunu iddia eder. Söylediklerine delil olarak da Herodot, Strabon, Tokididis ve benzeri gibi klasik tarihçilerin eserlerini gösterir. Önemli olan nokta içlerinde doğru tarafları olan bu filolojik fantezilerin çevrildiği hedef, yani Türklerin kendi kendilerini küçük görmemeleri, büyük bir kavimler ailesinden gelmiş olduklarını hatırlatmasıydı. Nitekim Mustafa Celaleddin'in bu tezi sonraki nesillerde de tutundu ve ardından gidenler oldu. Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, 2 cilt, toplam 817 sayfa, Selçuk Yayınları, Konya 1966, sayfa 100 ve 127. Ülken, Mustafa Celaleddin eserinin ismini Les Anciens Turcs olarak zikretmekteyse de Celaleddin Les Anciens Turcs 1869 İstanbul Imprimerie Courrier d'Orient asıl isminin Les Turcs Anciens et Modern eski ve yeni Türkler olduğu bilinmektedir. Fransızca olarak 1869'da İstanbul'da, 1870'te de Paris'te basılmış, başka Avrupa dillerine de çevrilmiştir. Mustafa Celaleddin bu eserinde Fransız, Alman, Rus ve Leh kaynaklarına dayanarak Türklükten, Türklüğün dünya tarihindeki rolünden söz eder. Daha da önemlisi Toro-Aryanizm diye adlandırdığı nazariyesinde Türklerle Avrupalıların aynı ırka mensup olduklarını ileri sürer. Lingüistiklerle ilgili meselelere de girip tuhaf etimolojik analizler yaparak Türkçenin Latince ile akrabalığını ispat etmeye çalışmıştı. Onun bu görüşleri oğlu Enver Celaleddin Paşa, yani Nazım Hikmet'in dedesi tarafından da devam ettirilmiştir. Özellikle dil devriminde öncü rolü oynayan Samih Rıfat, Enver Celaleddin Paşa'nın damadıydı. Bakınız Beşir Ayvazoğlu, Nazım Hikmet'in dedesine dair. Zaman 26 Ekim 2009. Asıl adı Konstani Borski olan Mustafa Celaleddin 1826 ile 1876 yoksullaşmış asil bir Polonyalı ailenin çocuğuydu. İyi bir lise eğitimi gördü, 2 yıl Güzel Sanatlar Okulu'na gitti. 1848 Polonya ihtilaline karıştığı için önce Fransa sonra da Osmanlı İmparatorluğu'na sığındı. Bazı kaynaklara göre Paris'te harp okuluna gitti, subay olmak istemekteydi ama bu arzusu gerçekleşmedi. 1849'da birçok Polonyalı mülteci gibi İstanbul'a geldi, henüz 23 yaşındaydı. Müslüman olup Osmanlı ordusuna katıldı. Mahiyetinde çalıştığı Ömer Lütfi Paşa'nın takdir ve sevgisini kazandı, kızıyla evlendi. İstanbul Harp Okulu'nda uzun yıllar harita hocalığı yaptı. birçok savaşa katıldı. Genç yaşta paşalığa kadar yükseldi. Karadağlılarla savaşırken şehit oldu. 1876. Türkçülük akımının öncülerindendir. Daha ayrıntılı bilgi için bakınız Jerzy, Latka, Lehistan'dan gelen şehit, Mustafa Celalettin Paşa, Konstanti, Borski, Boyut Yayıncılık, İstanbul 1987. Ne var ki dünya edebiyatıyla uğraşanlar için Polonya, Edim Mickiewicz'in vatanıdır. İspanyol yazarı Ganivet, Don Kişot'u çağdaşlarına şöyle tanıtır. Her kavmin gerçek veya muhayyer bir kahramanı var. Bu kahraman da kendi vasıflarını somutlaştırır kavim. Her edebiyatın bir ana yapıtında yaşayan bu kahraman, zamanının toplumuyla bağlantı kurar. Yunanlının hası Ülis, İspanyolların Ülis'i Don Kişot, İspanya'nın dışında çağdaş bir Ülis ararsak en güzel örnek, Anglo-Sakson Ulisi, Robinson, İtalyan Ulisi, İlahi Komedi'nin mimarı Dante, Alman Ulisi ise Doktor Faust. Biz de İspanyol yazarından esinlenerek Polonya'nın gerçek temsilcisi Edim Mickiewicz'tir diyoruz. Büyük şairin fırtınalı hayatına bir göz atalım. 1798'de yani Puşkin'den bir yıl önce Litvanya'da doğar. Müreffeh bir ailenin çocuğudur. Liseyi bir papaz mektebinde bitirir, sonra ülkenin belli başlı ilim mihraklarından Vilno Üniversitesi'ne girer. Genç üniversite mezununu az sonra bir lisede hoca olarak görüyoruz. Ömrünün ilk yılları balta girmemiş ormanların kucağında geçmiş. Delikanlılığında Rusya'ya doğru ilerleyen Napolyon ordusunun satvet ve heybetine şahit olmuş. Sonra da aynı ordunun ibret verici ricatını görmüş. Değerli hocalar, sıkı bir öğrenim hayatı, bu arada filomat mahfilleriyle yakın temaslar. Filomatlar, masonik düşüncelerle genç Almanya devrimciliğinden esinlenen gençler topluluğudur. Şairimiz romantizmle de tanışmıştır. Dilber, Marilla'ya tutulmuştur. Hayal kırıklığıyla sona eren bir aşk. 24 yaşına gelinceye kadar hayatının özeti bu. Fakat duygularını ahenkli mısralarla terennüm eden genç öğretmen, ülkesinin tanınmış bir şairidir. Rus makamları filomatların faaliyetlerinden kuşkulanırlar, şair tutuklanır. Bir süre hapishanede yattıktan sonra Rusya'ya sürülür. 1824. Göz altında geçen sürgün hayatı şairimiz için dayanılmaz bir çile değildir. Rus aydınları onu büyük bir sevgiyle bağırlarına basar ve Mickiewicz bu dostlar çevresinde edebiyat çalışmalarını rahatça sürdürür. O da Puşkin gibi Kırım'a seyahat eder. Şair için yepyeni bir ufuktur bu. Bir onun etkisi altındadır ve Kırım hayalindeki doğudur şairin. Konrad Wallenrod sansürün dikkatsizliği sayesinde yayımlanır. 1828. Dostlarının himayesi takibata uğramasını önler, bir pasaport elde edip Almanya'ya kapağı atar, artık kimse tarafından rahatsız edilmeyecektir. 1830 devrimine inanmadığı için eyleme katılmaz. Fakat milli hareketin başarısızlığa uğraması ruhunda fırtınalar yaratır. Önce Dresden'dedir, sonra Paris'te. En güzel eserlerini bu 3 yıl içinde kaleme alır. Kazandığı büyük ün sayesinde sürgündeki Polonyalıların, daha doğrusu bütün Polonyalıların manevi başkanı olarak kabul edilir. 1834'te edebiyat alanındaki faaliyeti sona ermiştir. Artık yazı yazmak gibi bir çaba peşinde değildir. Amacı konuşarak gönülleri tutuşturmak, vatandaşlarına yön vermektir. Aynı yıl Dünya Evi'ne girer. Lozan'da hoca olur. 1840'tan 1844'e kadar Collège de France'da Slav edebiyatı okutacaktır. Hayatının geri kalan yıllarını Andrei Tovyanski'nin fikirlerini yaymaya adayacaktır. Bu Litvanyalı mürşit yeni bir mesyanizmin mehdicilik tebliğcisidir. Hem Hristiyan hem milli, bir yanıyla dini, bir yanıyla siyasi bir mehdicilik. Zavallı Mickiewicz ömrünün son yıllarını hayal kırıklıkları içinde geçirir. Karısı hastalanır ve ölür. Fakat o bütün bu çilelere kahramanca katlanır. İstanbul'a gider, oradaki Polonyalıları toplayıp ülkesini esaretten kurtaracaktır. Bu hayal gerçekleşemez. Şairimiz 1855'te koleraya yakalanır ve İstanbul'da hayata gözlerini yumar. 12 yıl süren bu edebi faaliyet, tarihçiler 3 döneme ayırırlar bu faaliyeti. Litvanya dönemi, Rus dönemi, Dresden ve Paris'te geçen parlak dönem. Mickiewicz'in ilk şiirleri Balat ve Romanslar 1822, Polonya edebiyatında romantizmin manifestosu mahiyetindedir. 1823'te yayımlanan şiirlerinde Grazina ile Ataların iki bölümü çok daha olgun, çok daha kendisidir. Rus döneminde güzel bir şark kasidesi Faris, nefis Kırım soneleri ve Kondrat Valendrot kaleme alınmıştır. Kondrat'ta Biron'la Puşkin'in etkisi açıktan açığa hissedilir. Şair daha sonra da aynı konuyu işleyecektir. Tabiat düzenine karşı ayaklanan kahraman, Gustav, milli, daha doğrusu beşeri ıstırapların sözcüsüdür kitapta. Romantik şiirin zirvelerinden biri olan konuşmasında Tanrı'yı insaniyetin çilesine kayıtsız kalmakla suçlar. Huzura kavuşmanın yolu tevekkül ve teslimiyettir şaire göre. Aynı yıl Polonyalılar ve Polonya'ya seyahat üzerine kitaplar 1832 yayımlanır. Şair yeni bir doktrinin müjdecisidir burada. Çarmıha gerilen Polonya, insanlığa kurtuluş ve fedakarlık yolunu gösteren bir Mesih millettir. Aynı dönemde Kuğunun son şarkısını yazmaya başlar. Mesir Tate, eser 18 ay sonra Paris'te tamamlanacaktır. 1834, 12 bin mısralık epik bir poem. Bambaşka bir insan tarafından yazılmış gibidir. Romantik coşkunluktan hiçbir eser yoktur kitapta. Tam bir düzen, ideal bir sadelik. Yüce özlemlerden örülen şiir bir ümit neşidesidir de. Mesir Tate'de bütün Polonya canlanır, gerçek ve yüceltilmiş, hakiki ve sembolik bir Polonya, fazilet ve zaafları ile mazideki Polonya ve geleceğin ideal Polonyası. Edin Mickiewicz 1798 ila 1855. Polonyalı şair ve yazar. Bir avukatın oğlu. Vilno Üniversitesi'nde klasik edebiyat okudu. 1819'da Polonya'nın bağımsızlığına son vermek ve ülkeyi Rusyalılaştırmak isteyen Çar'a karşı çıkan Leh İntelijansiyası'na destek vermek amacıyla ilerici ve vatansever gençlik örgütlerine Filomatlar ve Filaretler katıldı. İlk şiirleriyle ve ezilmiş milletinin ıstıraplarını dile getiren Atalar adlı yapıtı ile geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı. Genç yaşta meşhur oldu. 1819'da tarih, edebiyat ve hukuk öğretmeni olarak Kovno Lisesi'ne atandı. Büyük aşkı Marila ile burada tanıştı. Aşkı hüsranla sonuçlandı. 1822'de yayımladığı Balat ve Romanslarla romantik okulun en önde gelen ismi oldu. 1823'te yayımlanan Atalar ise lirik bir dramdı. Şair ezilenlerin yanında yer alıyor, aynı zamanda da umutsuzca aşık bir delikanlının ruh halini gözler önüne seriyordu. Aynı yıl tutuklandı. 5 ay hapis yattıktan sonra Rusya'ya sürgüne gönderildi. St. Petersburg, Odessa ve Moskova'da bulundu. 1826'da Soneler, 1827'de de Konrad Wallenrod yayımlandı. Vatansever Polonya gençliğinin yüreğini titreten lirik boyutunun yanı sıra Wallenrod, Polonyalılar için açık bir ayaklanma çağrısıydı da. Mickiewicz 1829'da Rusya'dan ayrıldı. Almanya, İtalya ve İsviçre üzerinden Dresden'e gitti. Atalar adlı eserinin 3. bölümünü burada yazdı. 1832'de Paris'e geldi. Polonyalı göçmenlerle ilgili bir kitap kaleme aldı. Sürgünde yaşanan yurt özleminden doğan bir Polonya destanı olarak kabul edilen ve Polonyalılar ruhunu öne çıkaran Bay Tate de 1834'te yayınlandı. Aynı yıl Polonyalı bir göçmen kızla evlendi. 1839'da Lozan Akademisi'nde bir yıl Roma Edebiyatı dersleri verdi. 1840'da Paris'teki Collège de France'da yeni kurulan Slav Dili ve Edebiyatı kürsüsünün başına getirildi. Polonyalı Towiański'nin Mehdiciliğinden fazlaca etkilendiği düşünülerek 1844'te kürsüden uzaklaştırıldı. 1852'de de Fransa hükümeti kürsüyü lağvetti. Arsenal Kütüphanesi'nde kütüphaneci olarak çalıştı. Kırım Savaşı sırasında İstanbul'a gitti. İstanbul civarında kurulmakta olan Polonya askeri birliklerini ziyaret ederken koleraya yakalanarak İstanbul'a geldikten 2 ay sonra öldü. Naaşı Paris'e götürüldü ve Montmorency-Leh mezarlığına gömüldü. 1890'da Krakow'daki Wawel Katedrali'ne nakledildi. Paris'te Polonya Kütüphanesi'nin bulunduğu tarihi binada oğlu Ladislav Mickiewicz'in önerisiyle 1903'te Adam Mickiewicz Müzesi kuruldu. Bugün aynı binada Chopin ve Brecht müzeleri de yer almaktadır. 2000 yılında Varşova'da Adam Mickiewicz Enstitüsü açıldı. İstanbul'da tarla başında oturduğu evde 1955'te Adam Mickiewicz Müzesi olarak düzenlendi. 1984'te elden geçirildi. Mickiewicz'in eserleri Balat ve Romanslar 1822, ilki 1823'te yayımlanan Atalar, ikinci ve dördüncü bölümler, Kırım Soneleri 1826, Konrad Wallenrod 1827, Atalar üçüncü bölüm 1832, Polonya Halkının ve Polonya Göçünün Kitabı 1832, Bajtet 1834, Ölümünden sonra yayımlanan Atalar 1. bölüm 1861, Dünya Edebiyatı'nın klasikleri arasında sayılan birçok eseri çeşitli batı dillerine çevrildi. Bütün eserleri toplu halde basıldı. Collège de France'daki dersleri de bir kitap halinde yayımlandı. Sözü bir edebiyat tarihçisine bırakalım. Paris'in bir tavan arasında Mickiewicz eşsiz bir eser yaratıyordu. Polonya'ya mahrum olduğu milli destanı kazandırmakla kalmıyor, modern zamanların biricik destanını da yazmış oluyordu. Aşırılığa kaçmadan Homerik diye vasıflandırabileceğimiz biricik destan. Önce bir insanın mitosunu yazan şair, şimdi de bir milletin mitosunu gerçekleştiriyordu. En son ve en muhteşem eseri, doktrinlerinden çok bu eseriyle milletinin gönlünü fethetmiştir ve ebediyete kadar kalbinde yaşayacaktır. Cyril Wilkowski. UNESCO. Çağımızda topluluklar insani vasıflarını kaybettiler. Kaderimize alfabenin harfleri hükmediyor. SSCB, ABD, NATO vesaire. Bu rastgele harflerin arkasındaki gerçeği keşfedebilmek için büyük emekler harcamak zorundayız. Birbirleriyle dövüşen, birbiriyle çatışan insanlar değil, harf yığınları. Büyük milletler kişiliklerinden vazgeçip alfabenin işaretlerine sığınınca insanlar da sloganlara teslim oldular. Sloganlar da manasını idrak edemediğimiz 15-20 harf kümesinden ibaret değil mi? Düşünce yok artık. Kinler de, sevgiler de bir takım işaretlerin emrinde. Kızıl karşısında kuduran azgın boğalar gibiyiz. UNESCO, bu garip harflerin esrarını çözebilmek için ne kabalizme başvurmak yeter ne hurufilikten anlamak. Daha doğrusu her çağın kabalizmi ayrı. UNESCO, muteber kaynaklara göre Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı demek. İnsanlığın asırlardan beri rüyasını gördüğü büyük ve muhteşem kuruluş. 16 Kasım 1946'da doğmuş. UNESCO İngilizce United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Türkçe'ye Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu olarak tercüme edilmiştir. Birleşmiş Milletler'in özel bir kurumu olarak 2. Dünya Savaşı sonrasında Londra'da 16 Kasım 1945 tarihinde kuruldu. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Sözleşmesi'ne göre kuruluşun amacı ırk, cins, dil ve din farkı gözetmeksizin Birleşmiş Milletler Anayasası'nda dünya milletlerine tanınan insan hakları ve esas hürriyetlerine, kanunlara ve adalete müşterek bir saygı yaratmak için milletler arasındaki işbirliğine eğitim, bilim ve kültür yoluyla yardım ve böylelikle barış ve güvene hizmet etmektir. TC Resmi Gazete Sayı 6316 25 Mayıs 1946. Türkiye bu sözleşmeyi 25 1946'da onadı ve UNESCO'ya ilk üye olan 20 devlet arasında yer aldı. UNESCO'ya üye devletlerin sayısı 195'e ulaşmıştır. Merkezi Paris'te bulunan UNESCO'nun 3 organı vardır. Genel Konferans, Yürütme Konseyi ve Sekreterlik, UNESCO amaçlarını kendisine üye olan devletlerde kurulan milli komisyonlar aracılığıyla gerçekleştirir. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu da eğitim, bilim, kültür ve iletişim işleriyle yükümlü kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşları UNESCO tarafından yürütülen çalışmalar konusunda bilgilendirmek, bunların faaliyetlerine katkı ve katılımlarını sağlamak, UNESCO ile ilgili iş ve konularda hükümete danışmanlık yapmak ve UNESCO merkezi ile işbirliğini sağlamak amacıyla 25 Ağustos 1949 tarihli bir Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu. Komisyon Başkanı Profesör Arsın Aydın Uraz'a göre bu örgüt ilgi alanına giren eğitim, bilim, kültür ve iletişim alanlarında bir düşünce laboratuvarı olarak işlev üstlenirken, bu alanlarda uluslararası nitelikte kabul görmüş standartlar geliştirerek daha yaşanır, gelecek kuşaklara sulh ve sükun içinde bir dünya bırakmayı hedefler. UNESCO ayrıca 1948 yılından itibaren önceleri aylık, sonra 3 aylık bir eğitim, bilim ve kültür dergisi de yayımlamaktadır. The UNESCO Courier, A Window Open on the World ismini taşıyan, önceleri 35 dilde, halen İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Arapça ve Çince olmak üzere 7 dilde basılan bu dergi, 1973 ila 1989 arasında UNESCO'dan dünyaya açılan pencere, görüş başlığı ile Türkçe olarak da Arkın Kitabevi tarafından İstanbul'da yayımlandı. Genellikle her sayının bir konuya ayrıldığı, değişik ülkelerden çeşitli uzmanların görüşlerinin yan yana getirildiği, kalkınmadan teknolojiye, insan haklarından kültür birikimine uzanan geniş bir yelpazede, çağımızın en önemli sorunlarının ele alındığı bir süreli yayın. Dergiye internetten de ulaşılabiliyor. Adını ürpertili bir saygıyla tekrarladığımız bu muhteşem müessese 34 yılda neler yapmış acaba? Önce güzel bir tarih yayımlamış. İnsanlığın kültürel ve ilmi gelişmesinin tarihi 1969. UNESCO insanlığın ilmi ve kültürel gelişmesinin tarihi. 6 cilt Robert Lafont, Paris 1969. 1947 yılında Meksiko'daki UNESCO Genel Konferansı'nda yazılması kararlaştırılan insanlık tarihiyle ilgili çalışmalara 1952'de başlandı. 6 ciltlik eser 1968'de Fransızca, İngilizce, Yunanca, Sırpça, Slovence ve İspanyolca olarak yayımlandı. Ne var ki 1978 yılına gelindiğinde UNESCO Genel Konferansı yaklaşık 30 yıl önce yazılmasına başlanan bu eserin bir öz eleştirisini yaparak İnsanlık tarihini fazla Avrupa merkezci bir yaklaşımla ele aldığı, dünyanın birçok bölgesine ve birçok ülkesine yetersiz ve yüzeysel yer verdiği, bazı uygarlıkları değerlendirirken deforme ettiği için ilk baskının revizyonuna karar verdi. 1980 yılının Eylül ayında revizyonla görevlendirilen Uluslararası Yazı Kurulu'nun, revizyonun yetersiz kalacağını ve eserin yeni baştan yazılmasının daha yerinde olacağını vurgulaması üzerine yeni bir insanlık tarihi yazılması kararlaştırıldı. 7 cilt olarak düşünülen bu yeni eserin ismi de değişiyor ve kısaca insanlık tarihi oluyordu. Eser bütün bilim dallarını kucaklayacak, konusunda uzman yazarlar tarafından kaleme alınacaktı. Uluslararası Yazı Kurulu ve değişik coğrafi ve kültürel ufuklardan gelen 450 kadar uzman yazarın katkıları ile İngilizce, Fransızca ve Rusça olarak hazırlanan eserin İngilizce ilk cildi 1994'te yayımlandı. History of Humanity, Scientific and Cultural Development, Cilt 1, Prehistory and the Beginnings of Civilization, Routledge, Londra 1994, 750, sayfa 30x21,5 boyutunda. Fransızca ilk cildin yayımlanması ise 2000 yılını buldu. Histoire de l'Humanité, cilt 1. Eserin 7. ve son cildinin İngilizce baskısı 2008'de The 20th Century Fransızca baskısı da 2009'da yapılarak insanlık tarihinin bu yeni versiyonu tamamlanmış oldu. Eserin Uluslararası Yazarlar Kurulu Başkanı Belçikalı Dumont'tu. Üyelerin dağılımı ise kurulun uluslararası özelliğini gözler önüne sermekteydi. Afrika'nın 7 ayrı ülkesinden 7 üye, Kuzey Amerika'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden 1, Kanada'dan 1 olmak üzere 2 üye, Güney Amerika ve Karayipler'den 4 üye, Asya'dan 5 üye, Avustralya'dan 1, Arap ülkelerinden 3, Batı Avrupa'dan Türkiye dahil Halil İnancık 5, Doğu Avrupa'dan 3 üye, biri Irak'tan, biri Danimarka'dan, iki de şeref üyesi. Cemil Meriç'in kütüphanesinde eserin 6 ciltlik ilk baskısı bulunmaktadır. Draper, 19. yüzyılda Avrupa'nın entelektüel tarihini 3 ciltte okuyucuya sunmuştu. John William Draper, The History of the Intellectual Development of Europe, Harper and Brothers, New York, 1863, 3 cilt. Draper John William, 1811 ila 1882. 1832'de Amerikan vatandaşlığına geçen İngiliz bilim adamı, filozof, doktor, kimyacı, tarihçi ve fotoğrafçı. Gezgin bir Metodist papazın oğlu. Eğitiminin bir bölümünü 1829'da açılan London Üniversitesi Kolej'de sürdürdü. Kimya ağırlıklı bir eğitim aldı. Hocasının da yönlendirmesiyle ışığın kimyasal etkileri üzerinde yoğunlaştı. Bu tercihi belki de hayatının dönüm noktası oldu. 1831'de evlendi. Babasının ölümü üzerine annesi, 3 kız kardeşi ve karısıyla Virginia'ya yerleşti. 1834 ila 1836 arasındaki bilimsel çalışmaları ve makaleleri sonucu Pennsylvania Üniversitesi Tıp Bölümü tarafından doktor unvanıyla taltif edildi. 1836 ila 1839 arasında Virginia'daki Hampton Sidney College Kimya ve Tabii Felsefe Kürsüsü'nde hocalık yaptı. Bir yandan da bilimsel çalışmalarını sürdürdü. 1839'da New York Üniversitesi'nde kimya profesörlüğüne başladı. Üniversitenin tıp bölümünün kurulmasına önemli katkılarda bulundu. Kimya profesörlüğüne bu bölümde devam etti. 1850 ile 1873 arası bölüm başkanlığı yaptı. 1876'da Amerikan Kimya Derneği'nin ilk başkanı seçildi. Fotokimya dalında önemli araştırmalara imza attı. 1837'de ışığın hassaslaştırılmış yüzeyler üzerindeki etkisiyle ilgili çalışmalarından hareketle çeşitli objelerin kopyalarını elde etti. Daguerre'in kamera görüntülerini tespit konusundaki buluşlarının ardından 1839'da ilk portre fotoğraflarını gerçekleştirdi. Bugüne kalan ilk portre fotoğrafı da Draper'in 1840'ta çektiği kız kardeşinin portresidir. Aynı yıl ayın yüzeyinin fotoğrafını çeken Draper, astronomi fotoğrafçılığının da öncüsü oldu. Yaptığı bir dizi deney sonucu elektrik kullanılarak uzun mesafelere mesajlar yollanabileceğini keşfeden Draper, elektromanyetik telgrafı hayata geçiren Samuel Morse'un çalışmalarına katıldı. Auguste Comte'un pozitivizminden etkilendi. 1863'te A History of the Intellectual Development of Europe isimli 3 ciltlik kitabını yayımladı. İsmi Buckle'la Darwin'le birlikte anılır oldu. Dine karşı bilimi savunan Draper, 1874'te de bu görüşlerinin yer aldığı ünlü eseri History of the Conflict Between Religion and Science'ı yayımladı. Kitap birçok dile çevrildi. Galileo, Kopernikus, Kepler, Locke, Mill gibi o da papalığın hışmına uğradı. 1882'de Hastings on Hudson'daki çiftlik evinde öldü. Diğer bazı eserleri Thoughts on the Future Civil Policy of America, New York 1865. 3 ciltlik History of the American Civil War, New York 1867 ila 1870. Bir otobiyografi niteliğinde olan The Scientific Memoir, Being Experimental Contribution to a Knowledge of Radiant Energy, New York 1878. Hakkında yazılan ayrıntılı bir biyografi için bakınız www.jvd.itdraperpdv. Memoir of John William Draper 1811 ila 1882. Ahmet Mithat Efendi eserin şerhli ve reddiyeli bir çevirisini yapar. Nizâ-ı İlm-ü Din 4 cilt Tercüman-ı Hakikat Matbaası İstanbul 1895 ila 1900. Bakınız Sema Ermiş Ahmet Mithat Efendi'nin Nizâ-ı İlm-ü Din eserinde din bilim ilişkisi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı basılmamış yüksek lisans tezi 2004. UNESCO aynı planı genişletmiş, Asya ve Afrika'yı da tarihine misafir olarak kabul etmek cömertliğini göstermiş. Peşin hükümlerden sıyrılmış mı? Sanmıyoruz. Osmanlı ve İslamiyet bu 10 ciltte çok mütevazı bir yer tutmaktadır. Geçelim. UNESCO'nun İslam dünyasına gösterdiği bir teveccüh de İbn Haldun'un mukaddimesini Fransızca'ya kazandırmak. İbn Haldun, Discours sur l'histoire universelle, Al Mukaddima, Traduction, Nouvelle, Preface et Notes par Vincent Montel, N. 3 Toms, Beyrut, Commission Internationale pour la Traduction de Chef d'œuvre, UNESCO, 1967-1968. Evet ama Rosendahl aynı kitabı çok daha önce İngilizce'ye çevirmiş bulunuyordu. Bunu da geçelim. UNESCO'nun dünya düşüncesinden çağdaş insana sunduğu şaheserler daha çok kendi şaheserleri. İbn Haldun'dan önce İtalyan Vico, sonra Voltaire vesaire. UNESCO'da Avrupa kafasını yarattığı bütün müesseseler gibi önce Avrupa'yı ele alacak. Bu gayet tabii. Arada bir Asya'yı hatırlamak lütfunda bulunuşu ne devlet. Şüphesiz daha meşkûr hizmetleri de var UNESCO'nun. Öğretim alanında Filistinli Arap mültecilerine yardımlar yapmış. Latin Amerika'da ilk öğretimin yaygınlaştırılmasına hizmet etmiş. Hindistan ve İsrail'de çöl enstitüleri kurdurmuş. Avrupa'da nükleer araştırmaları geliştirmiş. Batı'nın mimarı olduğu her kuruluş gibi UNESCO'da deniz kızına benzer. Muhteşem bir baş altında sefil bir kuyruk. UNESCO, Avrupa'nın binbir aldatmacasından biri. UNESCO, ideali bir çeşit afyon. Zavallı Asya. İkinci Dünya Savaşı'nda Asya'nın hiçbir günahı yok. Milyonları kudurmuş sürüler halinde birbirine saldırtan yalanları o imal etmedi. Irkçılık Fransa'da doğdu, Almanya'da gelişti, Amerika'da uygulanmaktadır. Sevgili Amerika, bir yandan sulhun, hürriyetin havarisidir, bir yandan kendi vatandaşlarına kudüs köpek muamelesi yapar. UNESCO, açık göz düşünce cambazlarının büyük bir iştaha ile memelerine sarıldıkları garip bir inek. Süslü kutularla sunulan bir afyon UNESCO. Amacı Asya ile Afrika'yı terbiyeli bir sirk hayvanı haline getirmek, kurdun dişlerini törpülemek ve köpekleştirmek. 32. ayrımın sonu sayfa 407.